Merhaba, ben Gizem Erbirer. Eks yönetmen taze anne ve iflah olmaz bir çizgi film aşığı. Dünyanın en ciddi işi oyundur diyen Moritoys'un sunduğu çizgi film deyip geçmenin bu ilk bölümünde masaya yatıracağımız çizgi film Encanto, yani Sihirli Dünya.
Filmi konuşmak için bugün yanımda klinik psikolog İrem Polat var. Merhaba İrem, nasılsın?
İyiyim Gizem, sen nasılsın?
İyiyim, çok teşekkürler. Sorularımı sormaya başlamadan önce size filmden minik bir özet geçmek istiyorum. Dikkat, bundan sonrası spoiler içerir. Ama ne diyoruz, mevzu bahis çocuklarsa bazen spoiler iyidir.
Kolombiya dağlarında saklı bir kasabadaki sihirli bir evde yaşayan, aile bireylerinin özel güçlere sahip oldukları Madrigal ailesinin hikayesini anlatıyor bu film. Encanto'nun sihri ailedeki her çocuğu süper güçlükten iyileştirme gücüne kadar eşsiz bir yetenek ile kutsamıştır. Biri hariç her çocuğu. Mirabel'e bir sihir verilmemiştir. Mirabel, küçük kuzeni Antonio'nun sihir alma töreninde evin yıkıldığını ve sihrin tehlikede olduğunu görür ama buna kimseyi inandıramaz. Daha fazla şey öğrenmek için tek tek aile bireylerine başvururken aslında her birinin bu sihirli güçlerin sorumluluğu altında ne kadar yıprandıklarını keşfeder. En sonunda evden uzaklaşmış olan amcasının kehanetini öğrenmenin peşine düşer. Fakat bu kehanet Mirabel'i arkasında yıkılan bir evle göstermektedir. Bu vesileyle amcasının hiç evden kaçmadığını, duvarların arkasında yaşadığını öğrenir ve ondan bir kehanet daha görmesini ister. Amcası Bruno, kehanette Mirabel'in ablası Isabel ile sarılması gerektiğini görür. Ama bu da sihrin ölmemesi için yeterli olmayacaktır. Ancak ve ancak anneannesi, geçmişi ve kendisiyle yüzleşince ve yardım almaya razı olunca işler yoluna girecektir.
Şimdi ilk sormak istediğim soru, film dünyada ve Türkiye'de genel izleyici olarak vizyona girdi. Sence kaç yaş çocuğumuzla beraber bu filmi izleyebiliriz?
7 yaş ve üstü diye düşünüyorum ben. Ama ben böyle yaşlar konusunda net bir sayı söylemek konusunda çok çekimser davranan bir terapistim. Çünkü burada çocuğun mizacı, aile yapısı, hayatında olup bitenler, rutininde neler olup bittiği, bunlar çok önemli kavramlar. Ama böyle genel bir rakam vermem gerekirse 7 yaş ve üstü. Ama ben küçük oğlumla izledim. Öncesinde izlemiştim. Onun için de gayet uygun olduğunu düşündüğüm için beraber izledik. Çok da keyif aldı.
Ben de 4,5 yaşındaki oğlumla beraber izledim. Peki 7 yaş aileyle beraber mi, yoksa 7 yaş çocuğunu tek başına televizyonun karşısına koyabilir miyiz izlemesi için?
Aileyle beraber olmasını öneririm. Hem aile filmi bu. Hatta ben böyle bunun aile terapisi derslerinde işlenebilecek bir film olduğunu düşünüyorum. Hem böyle sonrasında beraber konuşabilmek adına.
Ben de kendi adıma şöyle bir not düşmek istiyorum birlikte izlemeye dair. Bu aslında bayağı müzikal bir film. İçinde klasik Disney şarkıları barındıran müzikli bir film değil. Karakterlerin bütün meramlarını şarkılarla anlattığı müzikal bir film. Ben ilk şarkıları dinlemeye başladığım zaman o kadar çok şarkılarda bilgi veriliyordu ki aile ile ilgili, senaryo ile ilgili, karakterlerle ilgili ben şeyi merak ettim. Acaba bu şarkıların sözlerini senaristler mi yazmış, yoksa şarkıyı yapan kişi mi yazmış? Ve onu araştırdım. Şarkılar bu arada Lin-Manuel Miranda'ya ait ve inanılmaz iyiler. Gerçekten inanılmaz iyiler. Billboard'larda bir numaraya yerleştiler. Türkiye'de daha biz o kadar yankılarını duymadık ama Amerika'da iyi ki doğduğumdan daha çok dinlediğimiz şarkı
gerçekten
Bruno'dan bahsetmiyoruz
mi
diye sunuluyor. Gerçekten de orada yıktı geçti ortalığı. O kadar detaylı bir şekilde yazıyor ki bu şarkı sözlerine Lin-Manuel Miranda. Senaristlerin arasına onun da adı yazılıyor. Çünkü şarkıda o kadar çok şey anlatıyor ki bu noktada çocukların dinlerken şarkıdaki her şeyi anlayamayabileceklerini düşünüyorum ben. Bir de çok fazla İspanyolca kelimeler geçiyor içinde. Ve aslında hani Amerika'da yaşayan bir çocuk bu kelimeleri az çok biliyor olabilir ama Türkiye'de biz bilmiyor oluyoruz. Mesela Abuela'yı eşim bile izlerken büyük annenin adı zannetmişti. Halbuki Abuela büyük anne demek. Abuelo büyük baba demek. Ailede anlatırken mesela Tio Bruno dediği zaman Bruno amcam diyor. Onlar öyle çevrilmediği için karakterlerin kim olduğunu anlayamayabiliriz. İşte shapeshifter'ı sihirbaz olarak çevirmişler mesela. Halbuki shapeshifter şekil değiştiren.
Dediğin şey çok doğru. Ben Türkçesini izledim ve şarkı sözleri çok hızlı Türkçede. Dolayısıyla sadece çocuk için değil, yetişkin için de aslında birkaç kere seyretmenin detayları fark etmek açısından, hatta sembolik, metaforik anlamları fark edebilmek açısından daha faydalı olduğunu düşünüyorum.
İçinde korkutacak ya da tetikleyici olabilecek ya da argo diyebileceğimiz ya da cinsellik diyebileceğimiz ya da rahatsızlık verici öğe diyebileceğimiz unsurlar var mı değinmek istediğin?
Yani şöyle, rahatsızlık verici öğe kişiden kişiye değişiyor. Bazı çocuklar bize hiç korkunç gelmeyen şeylerden rahatsızlık duyabiliyor. Bazen böyle bir arıdan, bir ayıdan rahatsız olabiliyor çocuklar. Bir de içinde bulunduğu gelişimsel dönem, dediğim gibi mizaç yapısı, yetiştiriliş biçimi, ailenin yapısı, tarzı vesaire bir sürü dinamik var. En çok dikkatini çeken sahne, orada iç savaş olan sahne, evin yıkılma sahnesi. Bruno ile ilgili sahneler.
En korkutucu öğeler.
Evet.
Ben de oğlumla izlerken fark etmiştim. O Bruno'nun yeşil gözlü olması korkutucu geldi. Bir de mağaraya kapanması geceyi biraz korkutmuştu.
Doğru. O sahnede vardı. Doğru söylüyorsun.
Mirabel'in hissettiği klostrofobi, oğlumun da direkt hissettiğini fark ettim ben.
Siz tabii sinemada izlediniz.
Evet, o da
bütün
var.
Bütün ses efektleriyle birlikte.
Karanlıkta.
Evet, o da mutlaka etkilemiştir. Evde biraz daha bu konuların konforlu olacağını düşünüyorum. Ama ben şunu çok önemsiyorum Gizem. Çocukların korkması, kaygılanması veya yoğun duyguların ortaya çıkması değil mesele. Biz ebeveynler olarak veya bakım verenler olarak bu duyguları işleyebilecek, bu duyguları konuşabilecek alan açıyor muyuz, açmıyor muyuz? Yoksa bu duygular çıkar zaten. Orada çıkmaz, başka bir yerde çıkar. Çocuklar her esen rüzgarda da travmatize olmuyorlar.
Ya biz hiç korkmasınlar istiyoruz gibi bir durum var. Korkarlarsa travmatize olacaklar. Belli bir yaşa kadar gelene kadar hiç korkmasınlar istiyoruz ama...
Evet.
Yani korkmaları da sağlıklı bir şey diye anlıyorum ben buradan.
Öyle ama bu hani geleneksel masallarda çok çiğ içerikler vardır ya, öylesine çiğ içeriklerden bahsetmiyorum ama bu filmi izlediğimde herhangi bir çiğ içerik olduğunu, pedagojik anlamda çocuklara uymayacak bir içerik olduğunu düşünmüyorum ben. Yani çocuklara her an kırılacak birer objeymiş gibi yaklaşırsak esneklik, dayanıklılık, baş edebilme, rezilyans becerilerinin gelişmesi çok olanaklı olmayacak. Ama dediğim gibi her zaman ben kitap okurken de ebeveynler önce siz bir okuyun. Okuduğunuz içerik eğer sizi 0 ile 10 arasında 5 ve üstünde rahatsız ediyorsa çocuğunuzu okumak zorunda değilsiniz. Çocuğunuza anlatmak zorunda değilsiniz. Çocuğunuza izletmek zorunda hiç değilsiniz. Mutlaka vardır orada bir zorlayıcı bir kısım.
Peki sence bu çizgi filmde görünenin arkasında alt metinlerde, görünmeyenlerde nasıl mesajlar gizli?
Şimdi aslında izlediğimiz böyle sevimli, sempatik bir aile öyküsü ama aslında derinlerde bir sürü gizli anlamlar var. Ne var? Toksik bir mükemmelliyetçilik var değil mi? Bu aile bir şekilde ellerinde bir özel güçleri var, sihirleri var. Birisi çok güçlü, birisi yaptığı yemeklerle insanlara şifalandırabiliyor. Birisi hayvanlarla konuşabiliyor. Birisi her şeyi duyabilme kabiliyetine sahip gibi. Bütün aile üyelerinin belli bir özelliği var, belli bir becerisi var. Günün sonunda bu böyle şahane, çok keyifli bir şey gibi gözükmekle birlikte aslında her birinin üstünde çok büyük baskı var. Mükemmel olma baskısı. Her an topluma, kasabaya, halka hizmet etmeye dair bir baskı var. Bununla birlikte ne oluyor? Güçlü karakter sürekli çalışmak zorunda. Dinlenmeye hiç yer yok. Neşeye, eğlenmeye hiç yer yok. Veya Isabella karakteri hep güzel olmak zorunda, hep şahane çiçekler üretmek zorunda, herkesi mutlu etmek zorunda. Bütün aile üyeleri bir şekilde aileyi gururlandırmak, diğer insanlara yardım etmek ve vermekle koşullanmış durumda. Dolayısıyla kendileri olmaya dair bir alanları yok, bir motivasyonları yok. Kendini unutmuşlar, kendini ihmal etmişler. Hep veriyorlar ama almayı bilmiyorlar. Hep bir şeyler üretiyorlar ama aslında dinlenmeyi, neşeli olmayı, keyifli olmaya dair hiçbir alanları yok. Dolayısıyla tam da böyle bu çağın meselelerini anlatıyor diye düşünüyorum ben. Hepimiz bir yerden bir yere koşturuyoruz, hep bir şey üretme kaygısı. Ama aslında bu neye hizmet ediyor? Bu sihir niye verildi filmin en başında? Kim için verildi? Aileye hizmet etsin diye. Ama sanki anlamı kayboldu bir şekilde. Aileye hizmet etmenin dışında her şeye dönüştü diye düşünüyorum ben.
O kadar güzel de detaylandırmışlar ki, mesela kıyafetlerde inanılmaz detaylar var. Herkes gücünden parçalar taşıyor.
Belki tam da buradan bu aile üyelerini bir rollerin üzerinden geçmekte fayda
olur,
var.
Ne
dersin?
Olur, çok güzel olur.
Şimdi ben bir aile terapisti olduğum için böyle filmlerde şeye bakmayı çok seviyorum. Aile üyelerinin ne gibi rolleri var? Dolayısıyla filmi izleyen hem çocuklar hem yetişkinlerin bu aile üyelerinden kime kendilerini yakın buldukları ve kendi ailelerinde diğer üyelerin kimi temsil edebileceğini düşünmeleri önemli. Şimdi baktığımızda bu aile üyelerinde ne var? Benim en çok dikkatimi çeken karakter Camilo. Camilo ne yapıyor? Herkesin yerine geçiyor, taklidini yapıyor. İşte bir bakıyorsun bir anda Dolores olmuş, bir bakıyorsun bir anda Bruno olmuş falan. Onların yerine geçme gibi bir özelliği var. Buna sistemik bir perspektiften baktığımızda the distractor diyoruz. Dikkat dağıtan. Ne zaman ailede böyle bir gerginlik olsa, hani vardır ya pek çoğumuzun aile üyelerinde böyle o gerginliği dağıtmak ister, bir espri yapar. İşte bir komiklik yapar. Böyle sarkastik bir tavır içerisinde olur. İşte Camilo tam da o aile üyelerinden bir tanesi. Ev yıkılıyor, dağılıyor. Hemen orada bir tane espri patlatıyor. Bu yapılar aslında o gerginliği taşımakta çok zorlanır ve hemen dağıtmak ister.
Camellia ile ilgili bir şey söylemek istiyorum ben. İsmi de oradan geliyor. Camellion'dan, Bukalemun'dan geliyor. Ve Bukalemun işareti var pançosunun üstünde. Herkese anlattığı, en baştaki bütün Madrigal ailesine anlattığı şarkıda Camellia'dan nasıl bahsettiğini söylemek istiyorum. Kuzenim Camellia sizi gülümsetene kadar durmaz diyor. Yani senin bu noktayı söylemiş olman çok dikkatimi çekti. Gerçekten Camellia kendine böyle bir görev edinmiş, yani değiştirip güldürmek üzerine.
Ama böyle yapılar önemli yapılar. Yani hem o gerginliği dağıtma görevi onlara atanmış veya bir şekilde buna sahip çıkmış. Hem de büyük bir ihtimalle duramıyor zaten. O böyle yoğun duygularda kalmakla ilgili bir güçlük var orada. Sonra başka ne var? Yine çoğu ailede olan bir yapı. Besleyici bir figür. Julieta onlardan bir tanesi. Ne yapıyor? Ailedeki bakım veren konumunda. İşte insanlara sürekli yemek yapıyor. Babanın burnu şişiyor. Hemen ona bir yiyecek veriyor. Bu yapılar genelde verirler ama almayı çok bilmezler. Kendilerini ihmal ederler. Hep böyle bir koşturmaca, bir meşguliyet içerisindelerdir.
Burada şeyi söylemek istiyorum. Julieta iyileştirici olduğu için ceplerinde hep otlar ve üstünde havan var. Filmde kullanılan ve bahsi geçen otlar, Kolombiya yöresine ait kullanılan otlar özellikle dikkat edilmiş. Peppa havayı kontrol ettiği için güneş küpeleri var, kıyafetinde yağmur damlaları var.
Tam da buradan Peppa'ya gelelim. Peppa da pek çok ailede olan, duyguları çok yoğun yaşayan, çok böyle zirvede yaşayan yapılar vardır ya. Peppa da öyle yoğun duygularını yaşıyor. Aslında herkesin belki bir noktada yaşadığı, hissettiği şeyleri Peppa dışarı koyuyor. O yüzden de aile terapisinde pek çok zaman şeyi sorarız. Biri kendi hissettiği yoğun duyguyu söyler. Sonra da sorarız. Bu Peppa'nın söylediği şey size nasıl hissettirdi? Sizin zaman zaman böyle hissettiğiniz olur mu? Aslında Peppa yalnızca kendi hissettiği duyguları dışa vurmuyor. Pek çok kişi yaşadığı duyguları dışa vurmakla ilgili güçlük yaşıyor bu ailede. Birisi nihayet o şeyi kümülatif bir şekilde, toplu bir şekilde ortaya çıkartabiliyor. O yüzden de Peppa'nın ne oluyor? Yağmur oluyor, şimşekler çakıyor yoğun duygular yaşadığında. Peppa'nın da böyle bir fonksiyonu var.
Peppa'nın yaşadığı bu dışa vurumları ailelerde bastırılabileceğini zanneder diğer insanlar. Halbuki bastırılamayacak bir şeydir. Hep şey diyor ya, Peppa bulutun var kontrol et. Ağlama demek gibi bir şey aslında Peppa'ya bulutun var kontrol et demek. Kontrol edebilir mi gerçekten?
Bir yere kadar kontrol edebilir. O yüzden Dolores de mesela tutamıyor. Tam böyle tutacak. İlk bakmadığınız anda Dolores bütün aile sırrını sırayla herkese söylemeye başlıyor. Peppa için de öyle. Hadi sakin ol diyorlar. 2 dakika sakin oluyor ama sakin olacak bir gündem yok. Ev yıkılıyor yani. Sihir ölüyor. Dolayısıyla o duyguyu yönetmekte zorlanıyor gibi gözüküyor ama herkesin yaşadığı duygu nihayetinde birisi tarafından dışa vuruluyor.
Dolores de 3. kuşak üyelerden bir tanesi. Biz filmde onu her şeyi duymaya muktedir bir karakter olarak görüyoruz. Bir yandan da dedikodu yapan bir karakter. Aslında hemen hemen her ailede böyle bir figür vardır. Pek çok şeyi bilir, haberi kimden alacağını bilirsiniz, o kendisidir. Bazen doğru haberi alırsınız, bazen çarpıtılmış bilgiyi alırsınız. Burada da Dolores aslında nesiller arası aktarılan meselelerin çözümlenmesinde önemli bir rol üstleniyor. Sırra vakıf olan kişi o. Bu açıdan önemli. Bir yandan Dolores'in yaptığı zor da bir şey var. Sevdiği adam gözlerinin önünde kendi kuzeniyle evlenmek üzere ve her gün sevdiği adamın şiirlerini duyuyor. Aslında ona çok aşık ama bir yandan da aileyi onurlandırmak ve gururlandırmak için ses etmemek durumunda. Dolores'le böyle bir yapı.
Dikkatimi çeken ve çok hoşuma giden bir şey. Mirabel Mariano'ya neden bu kadar üzgünsün diye sorduğunda içimden sevgi taşıyor diyor. Sonra da Dolores'le onu tanıştırdığı zaman Dolores'e hadi evlenelim diyor saniyesinde. Dolores ona dur ağırdan al diyor. Bu Disney'in yine toplumsal cinsiyet rollerini yıkması da çok hoşuma gidiyor bu noktada.
Evet, o çok tatlı bir sahne. Bir yandan da böyle film içerisinde pek çok böyle sahne var. Kadınlar ve erkekler sofrayı birlikte kuruyorlar mesela, değil mi? Görevleri birlikte üstleniyorlar. Dolayısıyla çok çok böyle şey, bütün o değer yargılarını şöyle bir silkeleyen bir film olmuş.
Yine Dolores'e dair birkaç nokta daha var izlerken dikkat etmenizi isteyeceğim. Dolores her şeyi duyabildiği için ses dalgaları var kıyafetinde. Hmm. Sesler çok fazla geldiği için alkışlama sahnelerinde işaret parmaklarıyla alkışladığını görebilirsiniz. Bir de Anthony var, Tonito, hayvanlarla konuşan. Birazcık da çekingen bir çocuk. Önce bembeyaz başlıyor. Sonra hayvanlarla konuşma gücünü aldığı zaman kıyafeti tekrar sarı turuncu tonlarında oluyor. Onun hakkında hiç var mı söylemek istediğim bir şey?
Aslında tam da yaşından beklenen şekilde davranan bir çocuk değil mi? O kadar kalabalığın ortasına çıkmak çok da kolay değil. Ve yardım istiyor. Bence yardım isteyebilecek bir alanın olması, onu böyle teklif edebilmesi çok değerli. Mirabel'le ilişkisinin ne kadar da sağlam olduğunu gösteriyor. Ayrışmak için önce sımsıkıya bağlanmak gerekiyor. Sımsıkı bir içerisinde olmak gerekiyor ve kuzeni Mirabel'le böyle bir ilişkisi var gibi gözüküyor. Ben orada el ele sihire yürürken birlikte olmalarını da çok değerli buldum.
Şimdi onu söyleyecektim. Böyle Mirabel'in o kadar aslında travmatik bir an Mirabel için o. Ve çocuğun elinden tutup bütün o travmatik anı birlikte tekrar yaşıyor olması bana da kendi anneliğimde bir şeylere çağrıştırmadı değil.
Hatırlattı değil mi? Evet. Böyle bir sürü flashback yaşıyor kendi çocukluğuna dair. Sahneler evet. Geliyor. Ama cesaret ediyor oraya bakmaya. Mirabel'in tabii biraz kurtarıcı bir tarafı da var. Onun üzerine biraz çalışması da gerekmiyor değil yani.
Bruno'ya gelelim mi?
Tamam. Bruno'ya gelelim. Bruno'dan aslında...
Bruno'dan bahsetmiyoruz.
Bruno'dan bahsetmeyelim evet. O ailenin günah keçisi. Bruno'nun da özelliğine geleceği görüyor. Bir kahin gibi. Ve geleceği de gördüğü için pek çok zaman kötü şeyler söylemesi gerekiyor. Ne yapıyor? İnsanlara gidiyor, senin balığın ölecek diyor. İşte sen çok kilo alacaksın diyor. Dolayısıyla insanlar onu sevmiyor kötü şeyler söylediği için. Pek çok ailede böyle günah keçileri vardır. Hatta böyle identified patient'lar vardır. Böyle ailenin problemlisi, sorumlusu olarak ilan edilen. Ve aynı zamanda aileyi bırakmış, aileyi terk etmiş, uzaklaşmış olan bir kişi vardır. Çünkü bu kişiler kendileri çok ayrıksız hissederler. Farklı bir perspektiften bakarlar olaya aslında. Diğer aile üyelerinden farklı bir bakış açısına sahiplerdir. Dolayısıyla ayrıksız, tuhaf, ait değilmiş gibi hissettikleri çok olur. Pek çok zaman aile içerisindeki bu çatışma, sır da bu kişiler de toplanıyor. O yüzden de böyle çok iyi hissetmez diğer aile üyeleri.
Onunla ilgili de bir notum var benim. Yine sadece Türkçesini izlemiş olanlar belki hem şarkıda çok hızlı geçtiği için hem de tam tercümesi yetmediği için şeyi çok iyi anlamamış olabilirler. Sondaki All of You şarkısında Bruno aslında şeyi söylüyor. Özür dilerim düğün günün için. Ama o bir kehanet değildi. Sadece senin terlediğini gördüm. Ve hani fırtınanın geleceğini hissettim. O kesinlikle bir kehanet değildi diyor. Yani Bruno'nun ağzından çıkan her şey bir anda kehanetmiş gibi görünmeye başlıyor. Halbuki filmin sonunda kehanetin gerçeği mühürlemediğini görüyoruz. Ben şeye çok inanıyorum. Kendini gerçekleştiren kehanete. Bir insanın ağzından bir şey çıktığı zaman biz onu gerçekleştirmek için de çabalıyoruz. Halbuki Mirabel'de gördüğümüz gibi değiştirmek de bizim elimizde.
Doğru. Geçelim Lucia'ya. Lucia da en dikkat çeken karakterlerden bir tanesi. Pek çoğumuza tanıdık gelecektir. Hep böyle güçlü olmak zorunda. Filmde daha çok fiziksel güce atıfta bulunuyor ama aslında duygusal güçten de bahsediyor. Şarkısı çok güzel. Ne diyor? Baskı var üstümde ve hiç bitmeyecek. Taşıyamıyorum, kaldıramıyorum bunları diyor. Bir şey üretmediğimde, bir şey yapmadığımda değersiz hissediyorum kendimi. Ne işe yararım ki ben diyor. Böyle bir sürü sorgulaması var. Pek çok ailede de böyle güçlü olmak zorunda hisseden bir yapı vardır. Ailelerin de güçlü birine ihtiyacı vardır gerçekten. Ama bu güçlü kişilerin gerçekten bir alana ihtiyacı var. Ağlamanın da okey olduğunu, ağlamaya da yer olduğunu bilmeye, zaman zaman dinlenmeye, esnemeye, her an bir şey üretmek, bir şey yapmak zorunda olmadıklarını bilmeye ihtiyaç vardır. Bence Lucia karakteri bize bu çağa dair bir sürü şey anlatıyor.
Onunla ilgili de birkaç detay vereyim. Luisa'nın kıyafetinde, eteklerinde dumbbell'lar var gücü temsil ettiği için. Onun şarkısını çok çok kıymetli buluyorum. Yani çok güzel. Gerçekten ince ince işlenmiş bir şarkı. Senaristler Luisa'yı yaratırken bu karakteri yapımcılara şeyi kabul ettirmekte çok zorlanmışlar. Kaslı ve nispeten daha erkeksi görünen bir karakter yaratma konusunda çok zorlanmışlar. Onun daha böyle daha petit, daha feminen olması istenmiş ve hep de şey diye düşünülüyor. Tamam, Luisa karakterini de eşyalarını çok fazla satmayız. Biz Isabel'den gideriz. Kızlar da Isabel'le çantalar, Isabel'le elbiseler satın almak ister. Fakat hiç beklemedikleri kadar patlamış Luisa. Ve küçük kızların onunla da özdeşleştiğini görmüşler. Bu benim için çok umut vaat edici bir şey. Ve Disney'in bu karakterleri toplumsal cinsiyet rollerini yıkıyor olan duruşu, yenilik getiren, farklı bir bakış açısı getiren duruşu beni çok mutlu ediyor. Zira Mirabel'in de gözlük takıyor olması bundan kaynaklı.
Bir diğer aile üyesi Isabella, başarılı olan, mükemmel olan, yine her ailede böyle bir figür vardır. Diğer aile üyelerinin kendini bir şekilde kıyasladığı, onun gibi olmaya çalıştığı veya bir şekilde aile üyeleri tarafından sürekli karşılaştırıldığı, her an iyi giyinen, her an güzel olan, her an okul birincisi, hep yüz alan bir yapı. Oysa aslında biz burada Isabella'nın ne kadar büyük bir yük taşıdığını görüyoruz. Filmde de hep alma şey yapıyor. Isabella aradan papatyalar çıkartıyor mesela, pembe çiçekler dışında. Hemen onu alma gidiyor, düzeltiyor, böyle atıyor.
Sen de dikkat etmişsin.
Evet, o kadar önemli bir metafor ki aslında. Yani kendisi gibi olmasına hiçbir alan yok. Aile ondan ne bekliyorsa Isabella o role giriyor ve rolünü layıkıyla yerine getiriyor.
Isabella'nın kıyafeti çiçeklerden oluşuyor. Biz onun sahip olduğu şeyin çabasız güzellik olduğunu zannediyoruz. Halbuki arkasındaki çabanın farkında değiliz.
Evet, çok büyük bir çaba. Hem de kendini inkar eden bir yerden. İhmal zaten ediyor ama inkar ediyor. Oysa filmin sonunda çok değerli bir şey görüyoruz. Alan verildiğinde Isabella pembe çiçeklerin dışında bir sürü rengarenk çiçekler yapıyor. Kaktüsler yapıyor. Etrafa rengarenk tozlar savuşturuyor. Dolayısıyla onun da üzerinde bir yük var. Veya filmin bir bölümünde hiç aslında evlenmek istemediği bir figürle sorgulamadan evlenmeyi kabul ediyor. Neden? Çünkü sihir devam etsin.
Aile mutlu olsun. Abuela mutlu olsun.
Evet. Dolayısıyla onun üzerinde büyük bir sorumluluk var. Bir yandan da ona hasetle bakan gözlerin yükü var sürekli üstünde.
Filmin başında hep mükemmel mükemmel diye o görsel veriliyor ya. Sence çocuklar o görselde kalıyor mu? Yoksa filmin sonundaki o alt metni alıyorlar mı?
Bu filmin ben bir eleştiri filmi olduğunu düşünüyorum. Toksik mükemmelliyetçiliğe dair büyük bir eleştiri filmi. Ve aslında bu toksik mükemmelliyetçiliğin ne gibi zararlar verdiğini çocuklara anlatıyorlar. Mesela filmin başında bir aile resmi çektiriyorlar. Herkes şahane, işte çok güzel görünüyor. Mirabel'in olmadığı sahneden bahsediyor. Ama filmin sonunda benim en sevdiğim sahnelerden bir tanesi. Çok flu bir resim ama herkes o kadar keyif alıyor ki böyle hareket ediyorlar. Çok gerçek. Çünkü gerçekten anın içerisinde olmak, neşeli olmak demek zaten o harika resmi çekmene imkan yok. Birileri bakmayacak objektife çünkü çok keyif alıyor. Veya çok anın içerisinde veya çok saçmalıyor. Veya işte tuvaleti geldi ve pozdan çıkmak zorunda kaldı. Gerçek hayat böyle. Yani
o kadar kıymetli ve tatlı bir şey söyledin ki hiç dikkat etmemiştim. Yani hiç bu gözle bakmamıştım, dikkat etmiştim ama.
Kesinlikle ben çocukların bunu çok içselleştireceğini düşünüyorum, bu bakış açısının. Eğlenmenin, neşeli olmanın, anda kalmanın, saçmalamanın, dinlenmenin ne kadar önemli olduğunu içselleştireceklerini düşünüyorum. Gelelim bir diğer karakter. Büyük anne Alma, yani Abuela. Kimse Alma demiyor bu karaktere. Çünkü ona ismiyle hitap edebilecek kimse yok. Yani onun dengi bir kişi olmadığı gibi ismiyle hitap edebilecek birisi de yok. Alma çoktan kendi kimliğini, kişiliğini kaybetmiş durumda. Onun görevleri var. Aslında çok iyi niyetli bir şekilde ailesini bir arada tutmaya çalışıyor. Çok büyük travmalar yaşamış, iç savaş görmüş. Yani iç savaş olduğunu tahmin ediyorum. Eşini kaybetmiş, evsiz kalmış, topraksız kalmış. Ve her şeyi en baştan oluşturmak durumunda kalmış. Ve tabii ki bütün bu travmatik deneyimler neticesinde bunları tekrar etmesini istemiyor. Çok korkuyor. Travmatik hadise sanki dün olmuşçasına bir tetikte olma hali var. Hep böyle sempatik sistem aktive bir halde. Her şeyi kontrol etmeye çalışıyor. Bu kadar aile üyelerinin de mükemmel olmasını istemesinin de en temel sebeplerinden biri travmanın tekerrür etmesi. Tekrar işte kasitayı kaybetmek, evi kaybetmek, tekrar eski günlere dönmek, sil baştan başlamak gibi endişeler. Genelde böyle yapılar pek çok ailede var. Kuralları koyan, sınırları koyan, daha geleneksel, gelenekçi yapılar. Ve bu aile üyelerinin aslında kayıplarıyla, vefat etmeleriyle birlikte aile sistemlerinde pek çok şey değişmeye başlıyor. Burada da Abuela böyle zorlayıcı bir figür gibi görünmekle birlikte aslında travma sonra stres bozukluğu yaşayan bir birey bile diyebiliriz kendisi.
Bir de şeyi söylemek istiyorum. Bana geçen hissiyatı şöyle oldu. Sanki o iç savaşta gelenlere karşı Abuelo, yani kocası Pedro, öyle büyük bir fedakarlık yaptı ki bu güç, bu sihir onlara bu yüzden verildi. O yüzden de biz fedakarlık yapmaya devam etmeliyiz ki bu güç bizde, bu sihir bizde kalsın gibi bir düşüncesi varmış gibi hissettim ben.
Evet, ben de aynı şeyi hissettim. Sanki vermeye devam edersen karşılığını alırsın gibi bir tema var filmde.
Ve sonrasında gelip her birinden özür diliyor olması, siz her biriniz birer hediyesiniz, güçleriniz olsa da olmasa da bu halinizle mucizesizsiniz diye olması benim için çok kıymetli. Mirabel'e baktığın zaman Mirabel aslında bir güç almıyor. Ben hep şey gibi yorumladım, bu güçle beraber elbiseler de hazır geliyor. Fakat Mirabel'in kendi elbisesini nakış nakış işlediğini görüyoruz. Mirabel'in elbisesinde özellikle eteğinin detaylarında bütün aileden detay var. Ablası için bir halter var, diğer ablası Isabella için çiçekler var. Bir bukalemun görüyoruz. Abuelosu için bir mum var. Annesinin havanı ve bitkileri var. Ve adını da Mirabel ve Madrigal'i de bütün aileyi kendi üstünde taşıyor. Birazcık da bu bütün aileyi ve yükünü üstünde taşıma durumu var. Ben hep şeyi sorguladım. Acaba niye Mirabel'e bir güç verilmedi? Mirabel niye güç almadı? Bütün bu güçlerin sorumluluğunu birinin anlaması için başka bir bakış açısından bakması gerekiyordu. O yüzden de biraz gözlüklü, gözlük ona başka bir perspektif sunuyor. Bu arada değinmem lazım, ilk gözlüklü Disney baş kahramanı. Bu gözlük ve gücün verilmemesi olan farklı bakış açısı ona şeyi gösteriyor. Bütün ailenin nasıl bu özel güçlerin baskısının altında ezildiğini. Yani gücü olan biri acaba gücü anlayamıyor mu? Kendi çok içinde olduğu için bunun içinden çıkıp göremiyor mu diye düşündüm ben. Olabilir mi böyle bir şey?
Olabilir. O kadar yaptıkları işle meşguller ki hep bir şey üretmek zorundalar. Hep birine yardım etmek, etrafı güzelleştirmek zorundalar, şekil değiştirmek zorundalar. Hep onlara atanmış rolü yerine getiriyorlar. Böyle bir yerde dışarıdan bakabilmek çok mümkün değil. Bir de Mirabel'in aslında önemli bir sorumluluğu var. Bu nesiller boyu aktarılan aslında travmaları, nesiller boyu aktarılan meselelerin adını koymak, fark etmek ve bu döngüyü durdurmak aslında. Onun sihirli gücü de bu olsa gerek.
Ama Mirabel'i böyle çok idealize eden, yücelten bir yerden de anlatmak istemiyorum. Çünkü filmde öyle bir tema yok. Yani evet. Mirabel sıradan. Ve sıradanlığın aslında ne kadar doğal, ne kadar normal ve kendi olmasının aslında değerli olduğunu anlatan bir figür.
Peki bu film üstüne izledik çocuğumuzla. Artık karakterleri de bir de bu gözle tanıyoruz. Ne konuşsak çocuğumuzla keyifli bir sohbet olur, yararlı bir sohbet olur?
Çocuğun yaşına göre değişkenlik gösterir. Yaş büyüdükçe biraz daha derin sohbetler etmek mümkün. Ama her konuda olduğu gibi nasıl hissettin, ne düşündün bu filmle ilgili? Hangi karakter ona nasıl hissettirmiş? Tanıdık gelen var mı? Hiç tanıdık gelmeyen var mı? Kim, hangi karakter belki yakın hissettirmiş?
Şeyi merak ediyorum çünkü gerçekten bizim hissettiğimiz kadar işte bu toksik mükemmelliği ya da ailenin çektiği acıları ya da yüklenen sorumlulukları görüyorlar mı? Ne kadar hissediyorlar? Biz hep yeteneğimiz olmasını ararız ve bekleriz. Ama aslında Abuela da söylüyor en sonunda. Mucize sensin. Yani senin gücün, senin yeteneğin değil. Sen olduğun halinle zaten mucizesin. Bu mesaj geçiyor mu çocuklara?
Ben çok geçtiğini düşünüyorum. Böyle metaforik şeyler çocuklara çok geçer. Olduğun haliyle kabul edilmek, olduğun halinle sevilmek, bir şey yapmana gerek yok, bir şey üretmene gerek yok. Sen zaten özelsin, bir şey yapmana gerek yok, olduğun halinle iyisin. Ve bunu çocuklara geçmeme ihtimal yok diye düşünüyorum ben.
Çok küçük yaş grubu çocuğu tabii bu kadar detayı fark edemez. Ama oradaki esneme halini fark ederler. Çünkü çok somut şeyler var küçük yaş grubundaki. Erken çocukluk dönemindeki çocuklara da aslında sunabilecekleri ne oluyor mesela? Hep aynı çiçek yaparken artık farklı farklı çiçekler yapmaya başlıyor. Veya artık Louis'e o kadar güçlü olmak zorunda değil. Onu pipetle bir şeyler içerken, hamakla sallanırken de görebiliyoruz. Buradaki esneme halini çok küçük yaş grubundaki çocuklar muhakkak görürler. Bir şarkıda şöyle bir kısım vardı. Mükemmel olmak zorunda olmasam ne yapardım sorusu.
Isabella'nın şarkısında.
Olabilir. Bu çok güzel bir soru. Bunu sorabilmek. Sence Louisa bu kadar güçlü olmak zorunda olmasaydı veya bu kadar her an herkese yardım etmek zorunda olmasaydı ne yapabilirdi? Neyi farklı yapabilirdi?
Türkçe'de ne kadar bize geçiyor bilmiyorum ama İngilizce şarkıda şey sözü beni çok etkiliyor. Eğer ben hizmet etmezsem neyim ki?
Evet.
Sözü çok etkileyici. Bence senaryonun çoğu şarkılarda yazılmış.
Kesinlikle katılıyorum.
Yani şey diyor mesela, gülümsememin arkasında o kadar çok şey gizliyorum ki. O kadar çarpıcı bir cümle ki bu. insanın ağzından o kadar zor çıkar ki kaç yetişkin söyleyebilir, kaç terapi sonra söyleyebilir. Yani hani özellikle değinmek istediğim yine bir nokta var. Dos Oritas diye bir şarkı var. Abuela'nın Pedro'yla nasıl tanıştıklarını, nasıl evlendiklerini, üçüzlere hamile olduğunu açıkladığını, sonradan kaçmak zorunda kaldıklarını anlattıkları o hikayeyim. Normalde aslında herkes kendi şarkısını söylüyor. İşte Isabella'nın şarkısını duyuyoruz, Luisa'nın şarkısını duyuyoruz, Bruno'yu anlatan bir şarkı var. Orada Abuela'ya şarkı söyletmek istememişler. Bunun yerine böyle bir folklorik halk ezgisi gibi bir şarkı yapmak istemiş. Bunu da yine oradan Kolombiyalı yerel bir şarkıcıya okutmuşlar. Oroguitas tırtıl demek. Ve şarkı birbirinden ayrılmak istemeyen iki tırtılın hikayesini anlatıyor. Fakat o tırtıllar aslında kelebeğe dönüşmek için kozaya girmek zorundalar. Ve şarkının sözleri o kadar kıymetli ki orada komple bir hikaye anlatıyor şarkı. En sonunda kozanın içine giriyorlar ve kelebeğe dönüşüyorlar. Ve o bütün filmdeki sarı kelebek teması da birazcık oradan kaynaklanıyor. Bu arada çocuklarınıza şey diyebilirsiniz filmi izlerken, gizli kelebekleri bul diyebilirsiniz. Çünkü filmin her yerine saklı kelebekler var. Bazıları çok ortada, işte Mirabel'in yakasında kelebekleri görüyoruz. Abuela'nın saatini ve anahtarlarını taşıyan belinde bir kelebek görüyoruz. Mirabel'in odasında bütün kelebekleri görüyoruz. Ana yerlerde de taştan kelebekler görüyoruz. Bazen bir şeylerin değişmesi lazımdır, daha iyiye evrilmesi için teması bütün film boyunca var. Ve herkesin de aslında değiştiğini ve evrildiğini görüyoruz. Ölüm teması bizim ebeveynler olarak birazcık daha korktuğumuz, çekindiğimiz, kaçındığımız bir tema. Ve istiyoruz ki aslında, en azından ben istiyorum, hiç konuşmayalım. Nasıl anlatacağımızı bilmiyoruz. Bazı çizgi filmlerde çok net bir şekilde var. Ölen birini görüyoruz. Hepimizin çocukluğundan kalma. Aslan Kral mesela. Bazı çizgi filmlerde de, ki bunda mesela çok yumuşak bir şekilde geçmişler. Abuela'nın öldürüldüğü hiçbir anı bilmiyoruz ama öldüğünü biliyoruz. Çocuğumuz mesela sorduğu zaman, dede ölmüş mü anne? Ne olmuş? Anneanne de ölecek mi? Gibi sorulara nasıl cevap verebiliriz?
Ben her yaş grubuyla bu kavramın konuşulabileceğini düşünüyorum. Çünkü ölmek, doğmak gibi, yaşamak gibi, nefes almak, uyumak gibi, yemek yemek gibi doğal bir süreç. Tabii ki anlaması, işlemesi, üstesinden gelmesi çok kolay bir kavram değil. Ama bir yandan da binlerce yıldır pek çok tür olduğu gibi bizler de doğuyoruz, yaşıyoruz, ölüyoruz. Bu süreçte değişim atıfta bulunmak önemli. Ne oluyor? Gece gündüz oluyor, tırtıllar kelebek oluyor. Burada da filmde de vardı öyle bir sürü metafor. Mevsimler değişiyor. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Senin hayatında neler değişti? Bebektin, çocuk oldun, ileride yetişkin olacaksın gibi daha somut olarak kavrayabilecekleri örnekler üzerinde durmak. Bir de kendimiz nasıl hissediyoruz bu konuyla ilgili? Ben tir tir titrerken, eyvahlar olsun çocuğum inşallah bir gün bana bu soruyu sormaz düsturuyla sürece merhaba güzel.
Merhaba.
Böyle yaklaşırsam sürece zaten o zorlayıcı hal çocuğa geçiyor. Evet kolay bir kavram olmayabilir ama bir yandan da ne kadar net olursam o kadar çocuğum da bu süreci daha iyi anlayabilecek, daha rahat kavrayabilecek. Bu filmde böyle çok bariz bir ölüm atıfı yok. Biraz daha büyük çocuklar anlayacak ne oldu, Pedro nerede ama daha büyük çocuklar, küçük çocuklar anlamıyorlar genelde bu tarz sahneleri. Sorarlarsa da Pedro öldü. Neden öldü? Tahmin ediyorum ki işte orada bir kavga çıktı. Demek yeterli olabilir. Hı hı. Ölmek ne demek? Ölmek demek yaşamamak demek, nefes almamak demek. Ve bunu böyle bir anda çocuğa açıklamaktansa sorduğu zaman dilimlerinde çocuğa anlatmak. Hatta böyle sohbetler etmek, gezegendeki canlıların ömürlerine dair konuşmalar yapmak, filler şu kadar yaşıyor, kaplumbağalar, insan ömrü vesaire. Yapay bitkileri konuşmak, canlı bitkileri konuşmak, aynanın karşısına geçmek, nefes almak, buğuyu çocuğun görmesini sağlamak ve aynı şekilde yine aynanın karşısına taş göstermek ve taşın aslında herhangi bir etkisinin olduğunu göstermemek gibi bir sürü, 2 saat anlatabilirim bu konuyu ki 2 saat anlatıyorum bunu. ama bu dediğim gibi bu meseleler yetişkinlerin endişesi oluyor. Çocuklar gerçekten merak ettikleri için soruyorlar. Tam anlayamadıkları için de veya derinlemesine kavrama arzularından dolayı bunu 50 kere 100 kere sorma ihtiyacı içerisinde olabiliyorlar. Dediğim gibi Aslan Kral bizim jenerasyonun travması. Zorlayıcı bir sahne olduğu için travma değil. Sonrasında bunu ailelerimizle konuşacak alanımız olmadığı için pek çoğumuzun travması oldu. Birisi de gelip bize doğru dürüst bu konuyu anlatabilseydi bugünlere işte 30'lu 40'lı yaşlarımıza kadar bunu taşımak zorunda kalmazdık. O yüzden masallar veya böyle yoğun duyguların ortaya çıkmasına neden olan filmler, içerikler çocukları travmatize etmezler. Sonrasında bunları konuşmamak ve duyguları alan açmamak çocukları travmatize eder.
Çok güzel söyledin. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim davetin için. Filmi tekrar izlemek, hazırlanmak, üstüne sohbet etmek benim için çok keyifliydi. İyi ki geldin.
Eminim şu an bizi dinleyenler de filmi izlemeyi düşünmüyorduysa bile artık izlemek isteyecekler. Senin bu anlatımınla öyle bir his uyandı benim içimde. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim güzel.